Mesnevi Sohbetleri. Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz'la Mesnevi Sohbetleri başlıyor.
Efendim bugün Mesnevi'nin ilk 18 beytindeki 3. beyte geldik ki gerçekten çok anlam yüklü bir beyit burası. Yani bugünkü modern psikolojinin işte empati dediği insanın bir şeyi anlatırken, konuşurken ve söylerken zaman zaman kendisini karşısındakinin yerine koymak manasına gelen veya tecrübeyle konuşmanın anlamını ifade eden çok derinliği olan bir beyit. Bugün inşallah onu şerh etmeye çalışacağız. Mevlana diyor ki, Sine hahem, şerha şerha, ez firak, tabeguyem, şerhi derdi iştiyak. Ben diyor, bir gönül istiyorum. Sine hahem, bir gönül istiyorum. Ama şerha şerha, yarık yarık olmuş, delik delik olmuş, paramparça olmuş, lime lime olmuş bir gönül istiyorum. Neden? Ez firak, ayrılık derdinden, hasret ateşinden, özlem derdinden gönlü delik deşik olmuş, yarık olmuş, paramparça olmuş bir insan istiyorum veya böyle bir gönül istiyorum. Elbette tabii gönlün sahibini istiyor. Niçin istiyorum? Tabe guyem şerhi derdi iştiyak. Özlemenin, hasretin, iştiyakın, aşkın ne demek olduğunu anlatabilmem için, şerh edebilmem için, açıklayabilmem için bana bu anlayışta, bu kavrayışta, bu yanıklıkta bir gönül lazım. Herkes benim derdimi anlayamaz. Dertlinin derdini ancak dert çeken anlar. Nasrettin Hoca'nın meşhur hikayesi, damdan düşenin halini damdan düşen anlar. Yani bir insan kendisi dert çekmemişse, kendisi elem çekmemişse, acı çekmemişse o insana siz derdin ne olduğunu anlatamazsınız. Elemin ne olduğunu anlatamazsınız. Gecelerin kaç saat olduğunu anlatamazsınız. Müneccime sorma, vakite sorma, ehli derde sor kim geceler kaç saat diyor. Gecelerin kaç saat olduğunu dert çeken insan bilir. Herkesin uykuya daldığı, istirahate çekildiği, horul horul uyuduğu bir sırada kendi derdiyle baş başa kalmış, hastalığıyla inim inim inleyen bir hastanın ne çektiğini ve onun gözünde gün ışımasının, ezan okunmasının, sabaha ulaşmanın ne demek olduğunu ancak o derdi çeken insan anlar. Gerçekten gecenin karanlığında hasta insanların, dertli insanların yangını, yüreğindeki acı daha bir artar. Çünkü herkes uykuya çekilmiştir. Onun iniltisini dinleyecek, onun sızısına cevap verecek insan kalmamıştır. O yüzden dertli insan o an uyanık bir gönül ister. Ama uyanık gönül de daha önce dert çekmiş, dertlinin halinden anlayan biri olursa çok daha anlamlıdır. Onun için anlatırlar ki, vaktiyle Üsküdar'da Hüdayi dergahının civarında Dar-ı Şifahane varmış, şifahaneler. O şifahanede hastaların gece vakti inim inim inlediğini gören dergahın şeyhi bir gün bakmış ki hastaların iltisi feryadı dışarıya çıkıyor. Sabah ezanını erken okutmuş. Şafii kavline göre. Biliyorsun Şafiilerde biraz daha erken okunuyor Hanefilere göre. Fecr-i Kazip, Fecr-i Sadık meselesi var biliyorsunuz. O birinci fecirde ezan okutmuş. Niye? Hastalar bir şöyle derinden nefes alsın, yürekleri soğusun, oh sabah oldu. İnsanlar gelecek, bizi görecekler, bizim derdimizi paylaşacaklar diyerek sabah olduğunun duygusuna varsınlar ve rahatlasınlar diye ezan-ı Muhammedi'yi Şafii vaktinde okutmuş. Bu ne demek? Bu işte dert sahibi insanın derdinden ancak dert sahibi olan anlar. Dolayısıyla Mevlana da öyle diyor. Ben derdimi anlatmak istiyorum. ama herkese değil. Ben aşkı anlatmak istiyorum ama anlamayana değil. Makulat dediğimiz akıl ve düşünce alemine ait şeyleri bile anlatmak için akıllı adam ister. Bir şey anlatacaksınız, bir matematik problemi anlatacaksınız veya bir fizik teorisi anlatacaksınız veya bir felsefeye ait bir mesele anlatacaksınız. Onu anlatmak için onu kavrayacak düzeyde ve seviyede zekası olan, birikim olan insan ararsınız. Gözünüz onun içine bakar. Hocaysanız da talebenizin arasında bunu kim anlayacak onun gözüne bakarsınız. Eğer aşk derdinden bahsediyorsanız o çok daha başka. Onu anlatmak için aşkın ne olduğunu, derdin ne olduğunu kavrayabilecek bir insan anlarsınız. Allah da bu yüzden zaten bize orucu emrediyor. Derdin ne olduğunu, açlığın ne olduğunu anlamak istiyorsanız işte oruç tutun. Oruçlulara, oruçlu olarak fakirlerle, yoksullarla aynı duyguları yaşayın. Aynı duyguları yaşayın ki açlığın ne demek olduğunu anlayın. Allah tabir caizse bize bununla empati yaptırıyor. Gerçekten insanlar Ramazan'da bir daha coşuyor. Niye coşuyor? Sehavet duyguları coşuyor, cömertlik duyguları coşuyor, ikram duyguları coşuyor. Niye? Açlığı empati yaparak açlığın ne olduğunu anlıyor. O zaman aç insanın derdine derman olmanın çarelerine başvuruyor veya elini cebine atıyor veya sofra kuruyor. Dolayısıyla İslam bir muamele dinidir. Bir yaşama dindir, bir hayat dinidir, bir paylaşım dinidir, bir dert dinidir. O yüzden insanın bir derdinin olması çok önemlidir. Dert insanın içerisinde kendi elektriğini kendisi üreten bir dinamo gibidir. Nasıl otomobilin içindeki dinamo kendi elektriğini kendisi üretir ve motoru çalıştırır? Dert de böyledir. Dert de insanın ona lazım olan enerjisini, elektriğini ve motivasyon kabiliyetini üretir, çözümler aratır ve ehli derdin dert sahiplerine koşturur ve onlara çözüm olacak şeyler yaptırır. Bu bakımdan Allah'tan dert istemek. Ancak bu derdin Allah derdi, din derdi, iman derdi, Kur'an derdi ve ahiret derdi olmasını istemek her müminin vazifesidir. Dertsiz insan olmak makbul değil. Yani başını yastığa koyduğu zaman horul horul uyuyan ve hiç yüreğinde Allah adına, din adına, Müslümanlık adına, iman adına, ülke adına derdi olmayan insan olmak kötü bir şey. İnsanın bir derdi olmalı. İnsanın özellikle Allah adına, Müslümanlık adına, din adına, ahiret adına bir derdi olmalı. Mevlana bunu söylüyor. Ben diyor ancak derdimi ehli derde anlatabilirim. Yazıcızade Mehmet Efendi meşhur Gelibolulu, o da biliyorsunuz Allah dostlarının büyüklerinden birisidir. Muhammediye namıyla meşhur bir manzumesi vardır, eseri vardır, şiir kitabı vardır. Orada aşağı yukarı Mevlana'nın söylediklerini Türkçe söylüyor. Diyor ki, gönül bir sine ister kim, firak oduna yanmıştır. Ki şerha şerha olmuştur, yanık derdi dilaradan. Yani gönül, gerçekten gönlü süsleyen ve gönül derdine düşen bir gönlün derdiyle dertlenmektedir. Yani bir Allah dostunun yüreğine girmek için, onun gönlüne ulaşmak için paramparça olmuştur, dert sahibi olmuştur diye Yazıcade Mehmet Efendi aynı şeyi söylüyor. Fuzulimiz aşk derdiyle hoşem, elçek ilacımdan tabip, kılma derman kim, helakim zehri dermanındadır. Aşk derdiyle hoşem. Yani aşkın bana verdiği, sevdanın bana verdiği, ilahi aşkın bana verdiği dertle ben çok mutluyum. Ey doktor, ey tabip, ey hekim, senin bana ilaç diye verdiğin şey, beni tedavi etmek üzere bana sunduğun şey benim derdimi artırıyor. Bırak, çek elini üstümden, ben bu aşk derdinden mutluyum. Huzurluyum, bundan bir şikayetim yok. Çünkü ben aşk derdini yaşadıkça hayatın manasını anlıyorum. Dünyanın manasını anlıyorum. İnsanların ne çektiğini anlıyorum ve kul olduğumu anlıyorum diyor Fuzuli bu müthiş ve muhteşem şiirinde. Malum insanoğlu kederli olduğu zaman, dertli olduğu zaman o derdini paylaşacak insan arar. Bir paylaşmak ister. Söylemek, dostuna anlatmak ister ki ondan da rahatlatacak. Doğru. Bu gerçekten acılı bir şeydir. Ama dünyaya ve ahirete de şu faydası vardır inşallah. Geçer inşallah. Rabbim sana ferahlık verir inşallah diye onu mutlu edecek, rahatlatacak bir insanla, bir dostla, bir sıcak nefesle, bir sıcak duyguyla bunu paylaşmak ister. Ama derdini söylediğiniz zaman yüzünüze bile bakmayan, dinlemeyen, ilgilenmeyen, hatta tebessüm edip hafif yollu istihza eden bir adama söylediğin zaman söylediğinize de söyleyeceğiniz bir şey olur. Ya nereden de söyleyeyim dersiniz. Çünkü dert çekmemiş bir adamın dertlinin derdinden anlaması mümkün değildir. Onun için dertli, aşk sahibi, dert sahibi bir insanın yanında siz bir şey söylediğiniz zaman bunun bir anlamı ve ifade ettiği mana vardır. Dolayısıyla Mevlana burada sine hahem, gönül isterim derken sine kelimesini kullanıyor. Sine Farsça'da sadır demek. Yani göğüs manasına. Sadır kalbin zarfıdır. Kalbi muhafaza eden şeydir. Kalp tam orta yerdedir. Kalbin de içinde Fuat vardır. Kur'an-ı Kerim ifadesine göre onun da içinde daha bir öz, bir manevi emanet vardır. Kalp bir yönüyle Fuat'a bakar, öze doğru bakar, bir yönüyle dışa bakar. Yani dış kısmı onun zarfıdır, sadırdır, göğüstür ve dış dünya ile irtibatlı şehadet alemiyle ilgili kısmıdır. Ama Fuat ise gayb alemine bakan, maneviyat alemine bakan, Allah tarafına bakan yönüdür kalbin. Dolayısıyla Mevlana bizim dış dünyamız dediğimiz kalbimizin, sadrımızın bile bir maneviyat tarafıyla yoğrulmuş insanlara ihtiyaç duyduğunu, oranın da maneviyat tarafından kuşatılması lazım geldiğini ifade ediyor. Anlamayana söz söylenmez derler Türkçe'de. Anlayana söylenir. Hatta sözün uzunu ahmağa söylenir denir. El arifu yekfi işare. Arife işaret kafidir. Yani sizin kısaca söylediğinizi, sizin hatta beden dilinizi, yüz ifadenizi, alnınızın, kaşınızın hareketini gerçekten arif olan insan anlar. Şunu kastediyor. Bunu demek istiyor. Alnı kırıştı veya yüzünde bir tebessüm oluştu. Bu sizin ruh ifadenizi, psikolojinizi gösteren bir zahirdir. Dolayısıyla anlayan insan bundan da anlar. Ama siz anlamayan birine çatmışsanız o zaman vay halinize. O başka şeyler anlar. Hani Namık Kemal'in meşhur hikayesinde olduğu gibi anlatırlar. Namık Kemal Magaso'da zindanda yanına bir arkadaş vermişler. Veya bir arkadaşıyla beraber kalıyor. Aynı odayı paylaşıyorlar. Üstad mektuplar yazıyor. Şiirler yazıyor. Ve yazdığı bu şiirleri de o zindan arkadaşına okuyor. O da hüngür hüngür ağlıyor. Namık Kemal çok keyifleniyor. Allah Allah diyor ya. Ne kadar duygulu bir insan. Ne hassas insana rastladık diyor. Ve arkadaşına mektup yazıyor. Zindandayım ama diyor çok rahatım, mutluyum. Çünkü diyor benim şiirlerimi anlayan bir adama rastladım. Ben okuyorum, o ağlıyor. Ben yazdıklarımı ona terennüm ediyorum, o ağlıyor. Çok mutluyuz burada diyor. Böyle aradan bir zaman geçiyor. Bir süre sonra Namık Kemal, ya diyor ben okudukça sen ağlıyorsun. Neler hissediyorsun bana anlatsana diyor. Yani benim söylediklerim sana ne söylüyor diyor. Benim şiirlerim sana ne ifade ediyor. Niye bu kadar böyle dertlisin diyor. İşte o zaman foya meydana çıkıyor. Diyor ki sen diyor böyle eline kağıdını alıp şiir defterini duygularla başlayınca sakalın da sallanmaya başladıkça böyle diyor. Benim diyor köyümde bir keçim vardı diyor. Çok severdim onu. Bu hatırıma geliyor diyor. Duygularım depreşiyor diyor. Onun için ağlıyorum diyor. Şimdi Namık Kemal ne bekliyor, ne umuyor? Karşısından aldığı tepki nedir? İşte anlamayana sözün yansıması budur. Ama anlayana sadece bir göz ifadesi, bir kaş ifadesi, bir tebessüm veya bir gerginlik ifadesi sayfalarca anlatılacak. Ciltler dolusu mana ifade edecek bir derinliktir. Ama anlamayana da, anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az diye Türkçe'de o kadar güzel sözler var ki bu konuda. O kadar mükemmel sözler ama bütün mesele o anlayacak olgunluğa varmaktır. Çölde bir sarnıç bulsa, sahraya çıkmış, ağzı, dudakları susuzluktan kurumuş şu anda benim olduğu gibi birisi, belki benimkisi şeyden kurudu sadece susuzluktan değil, kuruyan bir adam susuzluğun tesiriyle nasıl yüreği yanar ve bir sarnıç bulduğu zaman nasıl avreka avreka diyen o meşhur bilgin gibi buldum derse, sevinirse ve onun kıymetini o bilirse, vadinin kenarında, suyun kenarındaki bir adama ise sarnıçtan bahseniz, buradan dere akıyor der. Şimdi onu mutlu eden nedir? Çölün ortasında, sahranın ortasında kendisine en lazım olan şeyi bulmuş olmak onu mest etmiştir. Ona keyif vermiştir. Mutlu etmiştir ve oh elhamdülillah demiştir. Yine çölde yaşayan bir adam, onun için en güzel şey biriktirdiği yağmur suyunu testinin içerisine koyup saklayıp işte lazım olan zamanlarda kullanmaktır. Bir bedevinin en güzel armağanı da sultana götürecekse yine Mesnevi'de anlatıldığı gibi o yağmur sularından biriktirdiği ve testiye koyup işte saraya, halifeye takdim ettiği bir testi sudur. Onun gözünde en değerlidir o. O Mesnevi'de uzun uzun anlatır Mevlana onu, o bir testi suyu. Der ki orada işte halifeye, devrin halifesine en güzel armağan olmak üzere biriktirdiği bu suyu en değerli bir testiye koyar, toprak testiye ve onu itina ile günlerce mesafe kat ederek sultanın sarayına götürür. Kapıdan içeriye girmek için destur ister, izin ister. Uzun merasimlerden sonra izin verilir. Efendim getirdiği kendisine söylenir padişah, halifeye. Halife tabii önce tereddüt eder ama kölden, sahradan gelmiş bu insan. Madem ki öyle bir testi getirmiş bize, ona izaz-ı ikramlarda bulunur. İşte altınlar, gümüşler ikram edilir filan ve sarayın arka bahçesinden yolcu etmesini söyler halayıklarına, hizmetçilerine. Sarayın arka bahçesinden yolcu edilince karşısında koskoca Fırat Nehri'nin böyle devasa dalgalarını görünce utanır. Eyvah der. Ben günlerce mesafe kat ettim, sırtımda bir deste su getirmeye çalıştım halifenin yanına. Meğer halifenin sarayın bahçesinin arkası denizmiş. Deryaymış, Fırat Nehri buradan akıyormuş deyip usanır. Ama onun gözünde o bir deste su ne kadar değerli. Çünkü o çölde yaşıyor. Suyun ne demek olduğunu biliyor. Suyun ne işe yaradığını biliyor. Ama halife de Kadir Çinas bir insanmış ki, yani onun böyle köyünden, kasabasından gerçekten cefa çekerek ve gözünde en değerli varlık olarak getirdiği şeyi taltif etmiş, karşılığını vermiş. Yani önemli olan işte bu duyguyu, o gözünde büyüttüğü şeyin ne anlama geldiğini anlayabilecek bir gönle sahip olmak. Yani insan kendisi susuzluk çekmese bile susuzluğun ne anlama geldiğini bilecek bir gönle sahip olmak gerçekten çok önemli. Yine bir başka şair diyor ki, iltica etmeyesin namerde, keşfi hal etmeyesin bir derde. Sakın ola sen namert olan insana, mertlik nedir bilmeyen insana sığınma. Aman bana yardım et, aman bana sahip ol, aman bana elini uzat deme namert adama. Ve derdi olmayana da halini anlatma. Bilmez o. Sağda solda söyler, seni küçük düşürür. Sen dert ortağı bulayım derken daha çok dertlenirsin, daha çok üzülürsün. Dolayısıyla böyle bir yol seçme. Dolayısıyla Allah dostları hem dertlerini paylaşmak için hem de muhabbet aşılamak için sürekli böyle muhabbete istidatlı, efendim aşktan anlayan, sevgiden anlayan insanlara muhatap olmak ister, onlarla konuşmak isterlermiş. Hatta eskiden bir tarikata girmek isteyen kişiye dergahlığına çıkıldığı dönemlerde şeyh efendiler sorarlarmış. İlk gelene, evladım hiç aşık oldun mu? Hiç hayatında aşk var mı? Oldum derse uygulayacağı eğitim farklı olurmuş, olmadım derse farklı olurmuş. Çünkü tasavvufun asıl amaçlarından birisi aşk uyandırmaktır. Tasavvufta iki şey önemlidir. Biri cezbe, öbürü sülük. Cezbe aşk demektir. Sülük ise manevi eğitim demektir. Manevi eğitimin önemli unsurlarından birisi aşktır. İnsanı aşka ulaştırmaktır. Yani bir insanın sülükü var ama aşkı cezbesi yoksa makbul değildir. Aşkı var ama sülükü eğitimi yok, manevi eğitimi yok, manevi hayatı yok, o da makbul değildir. Yani bunun aşk ile sülükün, yani cezbe ile sülükün birlikte olması gerekir. Salik-i meczub, meczub-u salik kavramları vardır tasavvufta, avarifte geçer bunlar. Yani meczub, Türkçedeki meczub değil, bugün bizim kullandığımız meczub değil. Orada meczubtan maksat cezbolunmuş, Allah tarafına doğru çekilmiş ki demektir. İşte o cezbolunan insan, Allah katına çekilsen aşıktır. Aşk derdiyle hoş. Bir de sülükü varsa, manevi eğitiminden geçmişse, o tadından yenmez. Ama sülükü var, cezbesi yok, cezbesi var, sülükü yok, bir anlam ifade etmiyor. Beraber olması gerekiyor. O yüzden ehlullah muhatap ararlar ki istidatlı bir kul bulsunlar, onlara aşk aşılasınlar, sevgi aşılasınlar ve böylece aşk ile Cenab-ı Hakk'a gitme imkanları artmış olsun. Dolayısıyla Mevlana da ben bir gönül arıyorum diyor. Yani benim derdimi anlayacak, aşka istidatlı bir gönül arıyorum diyor. Hani demin önce verdiğim misalde olduğu gibi bir şeyhin birisi bir gün kendisine bir delikanlı gelmiş veya bir genç adam gelmiş, nisap edecek. Yine sormuş Bermutat Efendi Hazretleri, evladım demiş, hiç aşık oldun mu? Yok efendim, hatırlamıyorum demiş. İşte şunu sever misin? Yok. Bir tepki vermiyor. Şu şöyle mi falan. Ne sorsa maşallah Hazret böyle bayağı sert. O arada yağmur yağmaya başlamış dışarıda. Yağmurun yağdığını silince delikanlı genç adam, efendim demiş, izin verirseniz demiş, merkebim dışarıda yağmur altında kaldı, ıslanacak hayvan, onu yağmur olmayan bir yere çekeyim deyince, tamam çek evladına demiş ama hemen hah demiş, hayvanını seviyor. Yani bir tarafı var ki hayvanını seviyor. Hayvanlara karşı bir merhamet tarafı, bir sevgi tarafı var. Buradan girebilirim demiş. Demek ki insanın böyle bir yanının bulunması, sevgi tarafının, bir yumuşaklık tarafının, merhamet tarafının bulunması son derece önemli. Değilse insanın insan olarak bir şeye yaramasını beklemek mümkün değil. O yüzden Mehmet Akif diyor ki, gitme gel ey yolcu, hep beraber ağlaşalım. Elemin bir yüreğin kârı değil, paylaşalım. Dert zamanında, o işte Osmanlı Devleti'nin yıkılış döneminde, yüreği yangın olan Mehmet Akif, gitme ey yolcu diyor. Gel hep beraber ağlaşalım. Nereye gidiyorsun? Beraber, ağlanacaksa beraber ağlayalım. Yapılacak bir şey varsa beraber yapalım. Elemin bir yüreğin kârı değil, senin çektiğin dert bir yüreğin kârı değil. Bir yürek kaldıramaz bunu, paylaşalım. Türkçemizde ne güzel söylemiş değil mi? Sevinçler paylaşıldıkça büyür, elemler ve acılar paylaşıldıkça küçülür. İnsan hem elem zamanında hem de sevinç zamanında, sürur zamanında başkalarıyla bunu paylaşmak ister. O yüzden düğününde dostları yanında olsun ister. Hastalığında kendisi aransın ister. Ölümünde, cenazesinde dostları yanında olsun ister. Bakın, sevinç ve hüzün zamanları. O zamanlar paylaşıma ihtiyaç. Ama işte orada onu anlayabilecek kıvamda insan olursa o zaman tabii durum çok daha farklı olur. Mevlana Mesnevisi'nin bir başka yerinde yine aynı manaya gelen bir şeyler daha, bir söz daha söylüyor. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra bu konu hiç olmazsa tamamlamış olalım. Ger suhan geş yabem ender encümen sad hezaran gul berevim derçemen ver suhan geş yabem an demzen bemert mi geziret nükteha zidil çu dezet. Eğer bir mecliste diyor Hazreti Mevlana, ben bir sözü cezbeden, sözü çeken bulursam, kalp çemenistaninden, gönül baharistanından yüz binlerce gül bitirir. Yani sözümü iyi dinleyen, lafa kulak veren, gönlünü açan birilerini bulursam, o zaman ben yüz binlerce güzel söz söylerim. Ama eğer bir mecliste de söz öldürücü birisini bulursam, versuhan geç yabem, söz öldüren birisini bulursam, o zaman benden çıkacak olan nükteler ve esirler hırsız gibi kaçar gider. Yani siz ne kadar dinlerseniz diyor Hazreti Mevlana, ne kadar kulak verirseniz, ne kadar gönlünüzü açarsanız ben o kadar konuşurum. Çünkü hatibi konuşturan muhatabıdır. Hazreti İsa da diyor ki siz ne kadar alıcı iseniz ben o kadar satıcıyım. Siz ne kadar alıcıysanız, sizin ne kadar alma istidadınız var, ne kadar tehalükle, aşkla beni dinlemeye ve bendekileri almaya heves gösteriyorsanız ben o kadar coşkuyla, heyecanla size bir şeyler anlatabilirim. Yani kulak vermeyen insana, laf söze göze söylenir derler, gözünü kaldırıp hatibe bakmayan insana hatibin söyleyeceği çok fazla şey yoktur demek istiyor Hazreti İsa'da, Mevlana'da, diğerlere de. Yani netice itibariyle herkes bir gönül adamı arıyor, bir gönüldaş arıyor, hem dert arıyor, efendim empati yapacak insan arıyor, kendisi gibi bu heyecanı yaşamış, bu derdi çekmiş, bu çileyi çekmiş ve sizinle aynileşmek isteyen insan arıyor. Takımdaşlık diyorlar şimdi, duygudaşlık diyorlar. Aslında duygudaşlık denilen şey aslında bu. Yani sizin duygularınızı kendi duygusu gibi, sizin acılarınızı kendi acısı gibi hisseden insan. Yani buradan konuşurken bazen oradan dönüp buraya bakan veya orada otururken bazen oturup buraya geçip buradan konuşan. Yani konuşuyor ama atıyor değil. Ya ben de olsam ancak bunu söylerdim. Veya orada ya adamcağızlar bak yarım saati geçti, sabırlarını zorlamayalım gibi bir duygu yoğunluğu olması dinleyenle konuşan arasında Mevlana'nın ve Ehlullah'ın üzerinde durdukları önemli bir konu. Ve hayat bunun üzerine bina ediliyor. Yani bugün en iyi lider, en iyi yönetici, yönettiği ve idare ettiği insanların duygularını anlayabilen, onların dertlerini gözlerinden okuyabilen ve onların yerine kendisini koyarak hareket etmek isteyen insandır. En iyi yönetici odur. Karşısındakini anlayan, onları yerine koyan ve o duyguyu yaşadığını haliyle ve fiiliyle gösterendir. Fil dişi kureden olaylara bakan veya toplumun dışında insanlardan uzak değil. Hazreti Peygamber niçin Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebi yapılırken bizzat kendisi kerpiç taşıdı? Niçin her türlü işin içerisinde bizzat elleriyle olmak istedi? Hendek Savaşı'nda niye kayayı parçalarken kazmayı kendisi eline aldı, parçaladı? Ashabının çektiğini, ashabının yorgunluğunu bizzat kendisi paylaşmak istediğinden ve onlardan farklı olmadığını, ben de sizden birisiyim, ben de sizin gibiyim, hem tevazuundan hem de onlarla duygudaşlığını yükseltmek için bu hali ızhar et. Dolayısıyla Mevlana'nın söylediği, insanlarla irtibat kurmak istiyorsanız onlarla ortak mekanlarınızı, ortak duygularınızı artırın. Elmalı Hamdi Efendi diyor ki tevhid-i ef'al tevhid-i kulübe vabesidir. Yani ortak işler yapanlar, ortak fiili davranışlar arasında bulunanlar zamanla kalpleri bütünleşir, kalpleri aynı noktaya gelir. Yani ortak bir yerde yemek yemek, aynı sofrada yiyip içmek bile kalpleri bütünleştirir. Süfyan Sevri Hazretleri diyor ki aynı kaptan yemek yiyenler, aynı memeden emenler gibi kardeş olurlar. Nasıl aynı memeden emmek süt kardeşliği doğuruyorsa, aynı kaptan yemek de zaman içerisinde bu sıcaklığı, bu sevgiyi oluşturur. Çünkü göz göze geliyorsunuz, diz dize geliyorsunuz, elleriniz temas ediyor, bu zaman içerisinde sevgi sebebi oluyor. Dolayısıyla bu ortak mekanları artırmak, bu duygu birliğini artıran önemli hususlardan birisidir. Cenab-ı Hak inşallah hepimize bu duygu zenginliğini nasip etsin diyorum. Lillahi'l-Fatiha.
Erkam Radyo'da Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz'la Mesnevi Sohbetlerini dinlediniz.